Ayrım 37. Dipten Gelen Dalga. İlya Ehrenburg. Sayfa 392. Sablon hala Moskova'daydı. Bir yağmurdur tutturmuş gidiyordu havalar. Pek seyrek çıkıyordu bu yüzden dışarı. Canı yazmak da istemiyor. Nasıl zaman öldüreceğini bilemiyordu. Karısından bir mektup aldı. Britanya'nın nefis olduğunu yazıyordu. Madeleine sık sık denize giriyordu. Yanmış, kapkara olmuştu. Tenis oynuyor, hep babasını bekliyordu. Bahçede onun en sevdiği çiçekler, anemonlar açmıştı. Tanıdıklarından kimse yoktu. Yalnızca balıkçı Gervi'ye gelmişti. Sablon'un ne zaman geleceğini soruyordu. İstakuza'na gitmek istiyordu onunla. Sablon mektup okuduktan sonra çevirmen kıza telefon etti. Lütfen öğrenir misiniz Prag'a ne zaman uçak varmış? Olabildiğince çabuk gitmek istiyorum. Sonra birden aklına geldi. Nereye acele ediyorum? Ertelemek istedi gidişini ama çevirmen kızdan utanarak iptal ettirmedi. Yine de hiç değilse bir gün daha kalmaya karar verdi. Doktorla vedalaşmadan gitmemeliydi. Hastaneye telefon etti. Pekala, yarın gelin bakalım dedi Krylov. Onda pek seyrek olan bir durumdu ama Krylov'un keyfi yerinde değildi. Çoktu bunun nedeni. Dün parti toplantısında Kulagin haksız yere doktor Tisivel'e çatmıştı. Gerçi Çeremisov haddini bildirmişti Kulagin'e ama yine de bir tatsızlık çökmüştü havaya. 3 çocuklu bir kadın hastası için daire isteğinin kabul edilmediğini de az önce öğrenmişti. Sonra Natasha'dan bir mektup almıştı. Kırım'a gideceğini, Vasya'nın da oraya geleceğini yazıyordu. Dimitri Alekseyeviç önce iznini torunuyla geçirmek için heveslendi ama sonra caydı. Neden rahatsız etmeliydi gençleri? Gecede bir kalp krizi gelmişti. Ayağa kalkamayacağından korkmasına rağmen sabah işine gitti ama bacakları tutuluyordu. Hasta odalarını zorlukla dolaşabildi. Bu kez introgliserinin de kâr etmeyeceğini düşünüyordu öfkeyle. Kimse de kendisine yeni bir yürek takamazdı. Sablon odasına girince Krylov yine de gülümsedi. Başkalarının önünde gevşemek yok. Fransızın yüzüne bakarak. Peki görünmüyorsunuz dedi. Hasta mı oluyorsunuz yoksa? Tedavi edilmelisiniz o zaman. Herhalde iyi dinlenmediniz. Moskova'da yazlar çekilir gibi değildir. Yeterince yeşilliğe sahip değiliz daha. Yarın gidiyorum. Vedalaşmaya geldim. Britanya'ya ailemin yanına. İşte bu çok güzel. Havası çok güzeldir herhalde oraların. Okyanus, iyot. Nasıl hoşnut kaldınız mı bari buralardan? Gezebildiniz, bir şeyler görebildiniz mi? Açık konuşmak gerekirse hiç iyi değildim burada. Bir sürü şey yitirdim, oysa hiçbir şey bulamadım. Krylov kuşkulu kuşkulu süzdü onu. Ne yitirdiniz ki burada? Belki de ajansınızı ha? Kendimi. Hemen pişman oldu bunu söylediğini. Ne gereği vardı şimdi bunun? Gülecektir bana ama Krylov çok ciddiydi. Anacığım hacıydı benim. İncil okurdu çocukluğumda bana durmadan. Güzel bir şey anımsıyorum onun okuduklarından. Tahıl çimlenmek, yeşermek için ölürmüş. Belki sizde de olan budur. Benim şimdi yaşıyor olmam da aynen buna benzer bir durumun sonucu. 40 yıl kadar oluyor, ölecek gibiydim. Kim kurtardı sizi? İnsanlar. Bir öğrenciyle tanıştım. Beni arkadaşlarına götürdü. 10 kadar vardılar. O zamana kadar düşüncelerim hep kendimle ilgiliydi. Gerçek neredeydi? Eğer öleceksen, öleceksin demektir. Hiçbir şeyin yararı dokunmaz sana artık. Ve buna benzer şeyler. Çok iyi bildiğiniz o klasik repertuar yani. Oysa orada gördüğüm insanlar kendilerini düşünmüyorlardı. Tamam dedim, buldum. Neyi bulmuştunuz? Halkı, kendimi. Tıp şimdi olanca gücüyle insan ömrünü uzatmaya çalışıyor. Kuşkusuz bu çok önemli bir şey. Ama insan ne kadar uzun yaşarsa yaşasın, bilincinde ölümün kaçınılmazlığı kavramı yine de kalıyor. Oysa ölümsüzlük diye de bir şey var. Herhalde hacı olan annenizin düşüncesiydi bu. Hayır, o inanırdı. Bense biliyorum. Ölümsüzlük insanlardadır, hayatın kendisindedir. Onun anlamını kavrayabilmekte, bir başkasının senin fikirlerini kuşakların bayrak yarışında sürdürmesindedir. Geçenlerde Heraklit üzerine yazılmış bir kitapçık okuyordum. Son derece ilginç bir tip. Onun çalışmalarıyla, bulgularıyla bizim bugün üzerinde çalıştığımız her şey arasında doğrudan bir bağ var. Oysa tamı tamına 25-100 yıl geçmiş aradan. Sablon gülümsedi. Gorki'nin Çehov'la ilgili anılarını okumuştum. Gorki bir gün sessizce Çehov'a yaklaşıyor. Bir bankın üzerine oturmuş olan Çehov, Gorki'den habersiz şapkasının içinde güneşin yansısını yakalamaya çalışıyormuş. Bu hepimizin yaptığı insanca bir şey. Ama siz mutlu bir insansınız çünkü o güneş ışığını yakaladığınızı sanıyorsunuz. Sizin için bir tek gerçeklik var. Hatta şu anda bile Heraklit'e örnek göstererek ilkelerinize nedenle bağlı olduğunuzu gösterdiniz. Niçin? Örneğin Piron değil de Heraklit. Bana kalırsa herkesin kendine göre bir gerçeği var. Beni dogmatik saymakla yanılıyorsunuz. Bir bilgiler bütünü vardır. Bu bütün yalnızca eklenen yeni bilgilerle tamamlanmakla kalmaz, aynı zamanda yenilenir de. Bir Pavlov ya da Einstein gelir, herkes bazı aksiyomların yanlış bilgilere dayandırılmış olduğunu görür. Sosyoloji ve sosyologlar için de aynı durum söz konusudur. Eğer ben sosyalist ekonomi biçimini kapitalist ekonomi biçiminden daha amaca uygun buluyorsam, bu sosyalizmin benim için tamamlanmış, sona erdirilmiş bir sistem olması demek değildir. Ama herhalde idealinizin, herkesin aynı biçimde düşündüğü, aynı şeyleri duyduğu bir toplum olduğunu da yadsıyacak değilsiniz. İşte bu hiç öyle değildir. Yarım yıl burada kalmış bir kişi olarak böyle saçma sapan sözler etmeniz de üzücü ayrıca. İdeal insanı kendini kendince geliştirmesi için özgürleştirmektir. Gülüyorsunuz, söyler misiniz bana, hiç düşündünüz mü? Bizi kendi kendimize sınırlamak zorunda bırakan kimdir? Siz. Yani siz tek başınıza değil, sizin ajansın patronu, ajanslarınızın patronları. Kısacası bizim bugüne kadar elde ettiğimiz her şeyden vazgeçmemizi isteyenler. İlk görüşmemizde bizim de eksikliklerimiz olabileceğini kabul etmeyen çevirmen kızdan yakınmıştınız yanılmıyorsam. O zaman size onun için öyle konuşmuş olabileceğini açıklamıştım. Bunun nedeni bizim onda fanatizmi geliştirecek bir eğitim vermemiz değil, sizlerin onu öyle düşünmeye zorlamanızdır. 32 yıl bir köşede bekleyip bizi nasıl boğazlayacağınızın hesabını yapıyorsunuz, sonra da gelip neden bir takım inceliklerle uğraşmadığımızı soruyorsunuz. Bana direnişe katıldığınızı söylemiştiniz. Umarım orada yalnızca zevzeklik yapmamışsınızdır. Şimdi düşünün bir, o zaman size bir İsveçli gelseydi ve neden deseydi, Fransa'yı, özgürlüğü, onuru koruyorsunuz. Bu bir kere çok ilkel, ikincisi tartışma götürür, üçüncüsü de fellik fellik koşturmaktan başka bir işe yaramaz. Her biriniz birer çalı dibine yerleşin ve heyecanlarınızın ayrıntılarını tahlil edin. Ne yanıt verirdiniz acaba ona? Sablon ayağa kalktı. Acılı bir sesle ve tane tane. Beni tedavi etmediniz doktor dedi. Ama her şey için size çok teşekkürler. Sizi tedavi etmeye girişmedim bile. Hayat tedavi edebilir belki sizi. Bu başka bir iştir. Demek yarın gidiyorsunuz. Paris'i hiç görmedim. Yalnızca kitaplardan biliyorum. Anladığım kadarıyla eşsiz bir kent. Belinsky bir mektubunda Paris halkının insanın acılarını dindirdiğini, o kadar çok neşeli olduğunu yazıyor. Size iyi yolculuklar. Ajansınıza gelince bırakın o çirkefi. Bakın neşeniz nasıl yerine geliyor. Hastaneden çıkarken Sablon düşünüyordu. Yine de gidiyor olmam çok iyi. Öyle bir inandırıcılıkları var ki insan sarsılıyor. Ama bir komünist olmayacağım ben. Belki haklılar ama bu bana göre bir şey değil. Michurinsk'te bazı deneyler yaptıklarından söz ediyorlardı. Vişne ağacına hiç olmayacak bir şeyi, galiba akasyaydı, aşılamışlar ve ortaya zehirli bir takım meyveler çıkmış. Benden de öyle oluyordu herhalde. Buradan demir almanın zamanı geldi artık. Havaalanında da Döşemon'u görünce şaşırdı. Kim söyledi size gittiğimi? Döşemon gülümsedi. Neden haber vermediniz bana? Yurttaşlarımızı buradan uğurlamak da benim görevlerim arasındadır. Madame de Chaumont size yürekten selamlarını iletmemi söyledi. Akşam Paris'te olacaksınız. Bizlere de size gıpta etmek kalıyor. Sablon kızdı. Kim söylemiş olabilir buna gideceğimi? Sabahın köründe kalkıp gelmiş. Paris'e gideceğimi de nereden çıkardınız? Belki de Kominform'un gizli bir toplantısı için Prag'a gidiyorumdur. Zorlamalı bir gülücükle gerildi yüzü de Chaumont'un ve bir şey söylemedi. Susuyor ve ikide bir de saatine bakıyordu. Yolcuların uçakta yerlerini almalarını isteyen anonsu duyunca rahat bir soluk aldı. Artık hiç şüphesi kalmamıştı. Smiles haklı. Şimdi anlıyorum Sablon'un için elçiliğe hiç uğramadığını, gideceğini bildirmediğini. Kominform'la ilgili ahmakça şakası da moralinin ne durumda olduğunu gayet iyi gösteriyor. De Chaumont hemen Sablon'un Prag'a uçtuğunu, orada mı kalacağını yoksa oradan da başka bir yere mi gideceğini bilmediğini bildirdi Paris'e. Ruslarla anlaştığını düşündürecek şeyler vardı. Nive'in hemen uyarılması gerekirdi. Sablon uçakta gözlerini kapamış oturuyordu. Görenler uyuduğunu sanabilirdi. Oysa acıyla düşünüyordu. Gerçekten de akşama Paris'te miyim? Hemen masanın başına oturup yazılara başlamak gerek. Nive'ye ne yazarsam aynen basılacağını söyledi. Ama sözünü tutmayabilir. Yazıların düzeltilmesi için matbaa matbaa dolaşacak halim yok. Çöp sepetine atılacak bir yazı yazmak da enayilik ayrıca. Sonra ne yazabilirim ki Rusya üzerine ben? Evet, Smiles'dan daha çok kaldım. Daha çok şey gördüm ben. Ruslar savaş istemiyor mu diyeceğim. Milyonlarca insan benim de Rusya'ya gelmezden önce düşündüğüm gibi Rus tanklarının bugün yarın Elize alanında boy gösterebileceğini düşünüyor. Ancak Rusların savaş istemediklerini söylemek yetmez. Niçin olduğunu, onların neyle uğraştıklarını açıklamak gerek. Peki ben biliyor muyum bunu? Evet, onların nasıl ev yaptıklarını, basma dokuduklarını, nasıl dans ettiklerini gördüm. Bazılarıyla konuştum. Bütün bunlar çok ilginç. Ancak anlaşılır en ufak bir şey yok. Bir Fransızın Moskova heyecanları üzerine bir roman yazabilirim ama Rusların nasıl yaşadıklarını yazmak benim işim değil. Şimdi konuştuğum, görüştüğüm insanların barış istediklerini yazsam hemen itiraz ederler. Onlar evet ama Kremlin. Herhangi bir muhalefetten söz etmek ise saçmalıktan başka bir şey olmaz. Bunu kesinlikle biliyorum artık ama kanıtlayamam. Çok karmaşık bir durumları var. Politika, gündelik yaşayışlarına girmiş. Şu mimar örneğin neden karısıyla birlikte aynı kentte değil? Anlamıyorum onları. Bunca anlamadığım insanları nasıl yazabilirim? Prag havalarında yerlerini satıp satamayacaklarını sordular. Uçak 2 saat sonra Paris'e hareket ediyordu. Satın dedi. Kalıp dinleneceğim burada. Kararından bir çocuk gibi sevinçliydi. Bütün gün Prag sokaklarında dolaştı durdu. Gözlerinde sanki bir tanıdığı, bildiği görmenin rahatlığını duyuyordu. Hemen anlayamadı bunca hafiflemesinin nedenini. Prag çocukluğunu geçirdi eski Fransız kentlerine benziyordu. Burada da kollarını genişçe açmış aziz heykelleri, kırmızılaşmaya yüz tutmuş yapraklarıyla asmaların örttüğü duvarlar. En çekingen aşıkların bile kendilerini tutamayıp birbirlerini sımsıkı kucakladıkları daracık yolları vardı. Ertesi gün İstihbarat Bakanlığı temsilcisine Prag'da birkaç gün kalmak istediğini bildirdi. Temsilci özellikle nereleri görmek istediğini sorunca, "Belirli hiçbir yeri," dedi. Eğer size ayıplanacak bir davranış gibi gelmezse sokaklarda dolaşacağım. Odamda oturacağım. Barnier'in getirdiği Praglı profesörü anımsadı. Aslında burada her şey çok kısa bir süre içinde olup bitti. Eskiden bunlar da bizim gibi yaşarlardı. Şüphe yok ki bundan hoşnut olmayanlar da vardır. Moskova'da yapılanları az bulup her şeyi tepe taklak etmek isteyenler de. Fransa'da parçalanmış durumda. Barnier'in Garo'yu deliğe tıktırmak istediğinden eminim. Ama ipler komünistlerin eline geçince de Garo, Barnier'i rahat bırakmaz. Tüm bunlarda anlaşılmayacak bir şey yok. Anlaşılmaz olan benim bu dört yandan ateş altında olan sarhoş topraklara neden geldiğim. Çekoslovakya'ya, Çeklere gelinceye kadar başka derdim yok muydu benim? Ruslar yetmez miydi? Rahat bir gün geçirdi. Tıpkı bir turist gibi görüyordu kendini. Binaların yüzlerindeki portreleri ve bayrakları görmemeye çalışıyordu. Kenti uzun uzun dolaşıyor. Birbiri içine girmiş geniş avlulardan geçiyordu. İnsanlar görüyordu. Oturmuş, barışçıl konuşuyorlardı. Çocuklar bildik çocuk oyunları oynuyorlardı. Suratına bulaşmış bir leke gibi duran beneğiyle bir kedi miyavlıyordu. Girdiği bir müzedeki bir ressamın tabloları çok etkiledi Sablon'u. Özellikle de bir aile tablosu. Çocukların yüzleri olağanüstü bir güçle yansıtılmıştı. İnsansı hayatın en başında görülen, sonra da yiten o acı sevecenlik vardı bu yüzlerde. Sablon kataloğa baktı. Purkin. Şaşılacak şey, hiç duymamıştı bu adı. Oteline rahat yatışmış olarak döndü. Karısı, bir kızı vardı onun da. Hiçbir şey yazmayacaktı. Okulların açılmasına daha çok vardı. Gervie ile İstakozov'una gidebilir, Madlen'le bahçede dolaşabilirdi. Akşam yemeğinden sonra otelin holünde oturup insanlara baktı. İşte İsveçliler, tüccar bunlar. İş için gelmişler, gözlerini kaydırarak korka korka bakıyorlar pankartlara. Şu ikisi de Fransız komünisti. Sözcükleri söyleyişlerinden güneyli oldukları anlaşılıyor. Yanlarındaki Çeke, dokerlerin nasıl direndiklerini anlatıyorlar. Sovyetler de var holde. Sablon'la aynı uçaktaydılar. Sessizce oturmuşlar, aralarında yavaş sesle konuşuyorlar. İngilizlerin biri viski içiyor. Diplomat olsa gerek. Onun az ötesinde bir zenci, beyaz bir kadınla oturuyor. Zenci keyifli, bembeyaz dişleri ışıldıyor ağzında. Sablon gülümsedi. Nuh'un gemisi. Temiz, katkısız olanlar ve mundarlar bir arada. Gidip yatayım artık. Sabahleyin odasında kahvaltı ederken telefonu çaldı. Fransa Büyükelçiliği basın ateşesi Bay Otfeu'nun kendisini aşağıda beklediğini söylediler. Sablon öfkeden kuduracak gibi oldu. Neden geliyor? Resmi bir kişi olarak bulunmuyorum burada. Belki Nivi'nin yediği bir nane bu da. Bile bile tıraş işini uzattı. Giyinmesini bitirdikten sonra da bir koltuğa oturdu ve pipo içmeye başladı. Varsın beklesin. Oturdu ve pipo içmeye başladı. Varsın beklesin. Otfeu zayıf, kuru bir adamdı. Hep bir şeye üzülmüş gibi dururdu. Sablon'la selamlaşırken de gülümsemeye çalışmış. Ancak bu çabası yüzüne daha da üzgün bir anlatım vermişti. Paris, Prag'da birkaç gün kalmak niyetinde olduğunuzu bildirdi. Büyükelçimiz kendisiyle bir öğle yemeği yemenizi rica ediyor sizden. Ben de eğer size bir yardımım dokunabilirse çok mutlu olacağım. Herhalde buradaki politik durumla ilgileniyorsunuzdur. Sablon birden gülümsedi. Büyükelçiye gösterdiği incelikten dolayı teşekkür ederim. Ama ne yazık ki çağrıyı kabul edemeyeceğim. Zayıflamaya karar verdim ve kendime özel bir diyet uyguluyorum. Size gelince doğrusu bana nasıl bir yardımınız dokunabileceğini bilemiyorum. Ben Purkin'le biraz daha yakından tanışmak niyetindeyim. Bu çok kolay. Yalnız daha önce kartoteksimize bir bakmam gerek. Gazeteci midir sözünü ettiğiniz kişi yoksa bir iş adamı mı? Sablon yine gülümsedi. Öldü o adam sevgili Monsieur Hautefeuille. Bütün sorun da burada ya. Böylece yardımınıza ihtiyacım yok. Ama yine de çok teşekkür ederim size. Sizinle tanışmak ve elçiliğimizde sizin gibi olağanüstü bir takım kişilerin çalıştığını görmek çok hoş bir şey. Şimdi izninizi rica ediyorum. Bağışlayın, çok işim var. Hautefeuille çok kızmıştı. Yine de gülümsemeye çalışarak sordu. Burada çok kalacak mısınız? Pek değil, bir yıl kadar. Bir kez daha aşağılatıcı bir gülümsemeyle baktı Sablon ve Hautefeuille'ün elini sıkarak otelden çıktı. Hautefeuille Sablon'un çekilmez bir adam olduğunu duymuştu ama bu kadarını da beklemiyordu doğrusu. Evet, gerçi büyükelçi onun düşman tarafına geçtiğine ilişkin bilgiler geldiğini, tetikte olunmasını söylemişti ama yine de Duclos ile iki kez görüşmüştüm. Efendi bir adam izlenimini bırakıyordu. Oysa bu satılmış, papadan da Katolik. Çok ilginç doğrusu. Ne yapacak acaba Prag'da? Prasek, Fransızca yayın yapacak güçlü bir radyo istasyonu kurulması hazırlıklarından söz etmişti. Belki de Sablon'a verecekler bu görevi. Hautefeuille'de dehşetli bir hayal gücü vardı. Şimdi de kafasından geçenlere inanıvermişti. Hemen büyük elçiye koştu. Sablon, üstelik de meydan okurcasına suçunu itiraf etti. Buraya uzunca bir süre için gönderildiği anlaşılıyor. 2 yıl gibi falan. Fransa'ya yönelik yayın yapacak bir radyo istasyonu kuracakmış. Nive, ipek bir mendille alnında biriken terleri kuruladı. Vay alçak vay. Korkunç bir devirde yaşıyoruz. Kimseye güvenemiyorsun. Kimsede bağlılık, dürüstlük denilen şey kalmamış. Sablon için yazdığı makaleyi yeniden okudu ve altına birkaç satır daha ekledi. Bu çirkef çamur semenderi Prag mikrofonlarından Fransızları ifade etmeye hazırlanmaktadır. Soylu, mert insanlar, din adamları, subaylar, öğrenciler, çevresinde komünistlerce kurşunlanırken Bay Sablon bizlere Sovyet cennetinde insanların nasıl mutlu yaşadıklarını anlatacak. Biz Praglı çamur semenderine inanmıyoruz ve biz eğer komünistlere kuvvet yoluyla gen vurulmazsa yarın sıradan semenderlerin yağmacılıkla kızıl soyguncuları da geride bırakırcasına Paris sokaklarını dolduracağını biliyoruz. Yazıyı dağıtmaya karar verdi ama son anda durdu. Soğukkanlı olmak gerek. Varsın önce Sablon açsın ağzını. Ondan sonra bir saate varmadan tüm yazı işlerine ulaştırırım ben bunu. Bu sırada Sablon Prag sokaklarında dolaşmaktaydı. Hautefeuille ile konuşması neşesini kaçırmıştı. Herkese ve her şeye kızıyordu. Nive'yi rahat bırakmak istemiyor beni. Evet, gerçi çok büyük bir avans verdiler bana ama bu şekilde davranmak hakkını vermez ki bu onlara. 17 yıldır gazetecilik yapıyorum. Yüzsüzlüğün, yırtıklığın böylesini görmedim. Para durumu kötü olmasa. Karım hareketimden önce evdeki hesaptan pek bir şey kalmadığını söylemişti. Yazmam gerekiyor yazıları. Nive bunları yayınlamasa bile bana hakkımı ödemeli. Rusların barış istediklerini yazacağım. Tartışmaya bile gelmez bir şey bu. En gülüncü de hoşuma gitmiyor bu komünistlik. Neden her yere, hatta aşçı dükkanlarına bile pankart asmışlar? Vitrinlerinde maldan çok portre var. Yaşayamazdım ben burada. Oteline döndüğünde yine o Fransız komünistlerini gördü. Bir tanesi, Sablon'a Amerikalılar iyi para vermişler, diyordu. Şimdi o artık... Sablon'u görünce sustu ve gazete okuyormuş gibi yaptı. Sablon içinden kendisine sövdü ve odasına çıktı. Suratı asık, ne yapacağını bilmeden oturuyordu. Yemek mi yesem acaba? Canım istemiyor gerçi ama. Bir yer 1,5 saat geçirtir bu bana. Birden kapı vuruldu. O da hizmetçisi olacağını düşünerek gidip açtı. Tanımadığı bir adam aralık kapıdan süzülürcesine içeri daldı ve neşeyle bağırdı. Hello Monsieur Sablon, bu lanet Prag'da sizinle buluşmak varmış demek. Bill Coster'ın şaşılacak bir belleği vardı. 5 yıl önce Paris'in kurtuluşundan hemen sonra Sablon'la bir gece birlikte olmuşlar, viski içmişlerdi. Sonra da ya bir ya da iki kez sokakta rastlaşmışlardı. Ama onu çok iyi anımsıyordu ve dostu sayıyordu. Zaten yolunu kesenler dışında herkesi kendi dostu sayardı Coster. Sablon'un Prag'da olduğunu öğrenince de çok sevinmişti. Her zamankinden daha çok teklifsiz olduğuna bakılacak olursa buraya gelmeden önce de 1-2 kadeh atmıştı. Sablon omuzuna vurarak, işler nasıl bakalım? Dedi. Malum ya, ikimiz de aynı boss'a bağlıyız. Boss, İngilizce patron, şef. Size bir öneride bulunmaya geldim. Bizim boss, mani, şiir falan yazıyor. Okumuştu bana bir tane. Biliyor musunuz, yakalanmış bir balık kumların üstünde cartayı çekerken Terez'in biri de oturmuş sonsuzluğu düşünüyor, iyi mi? Görüyorum ki sizin de içiniz kararmış. Herhalde solungaçlarınız kurumuştur. Ama ben de onları ıslatacak bir şey var. Açık sarı renkli ceketinin kocaman cebinden büyüyecek bir şişe çıkardı ve masanın üzerine koydu. White Horse, en iyi marka. Aşağıda erik rakısı mı ne diyorlar? Adi bir takım şeyler var. Haydi bakalım şu viskiye bir dalış yapalım. Kumların üzerinde geberip gitmenin bir gereği yok. Tamam mı? Sablon Coster'dan tiksiniyor ama nasıl zaman geçireceğini de bilmiyordu. Bu yüzden öneriyi kabul etti. Tamam. 37. ayrımın sonu, sayfa 402.